وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Kehf suresinin sonuna geldik. Allah Azze ve Celle surenin sonlarında tekrar surenin başlarında temas etmiş olduğu bir takım itikadi meselelere de temas edecek. O şekilde sureyi tamamlayacak. Surenin son sayfasında de ki, size haber vereyim mi? Herkes amel eder ama amelinin sonucunu, karşılığını göremez. O ehsarin olanları, hüsrana düşenleri size haber edeyim mi? Kendince çok güzel, hayırlı ameller işlediğini zannediyor. Ama aslında öyle değil. Allah katında kabul olacak ameller işlememiş. Belki insanlığa hizmetkar olmuş, Allah'a kul olmamış. Belki güzel şeyler yaptığını düşünüyor ama kıyamet gününde hüsrana düşenlerden olacak. Size onlardan haber vereyim mi? Demek ki bizim katımızda bazı şeylerin güzel olmasının bir ehemmiyeti yok. Kendimizi güzel bir şey yapmış zannedebiliriz. Ama ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Allah'ın ölçüsüne göre eğer onun bir kıymeti olmayacaksa kıyamet günü, o halde bizim katımızda da onun bir kıymeti olmaması icap eder. Allah'ın kıymet vermediği amellere biz de kıymet vermemeliyiz. Özellikle kafir, Allah için yapmamış, Allah'ın ayetlerini inkar etmiş, ahireti de inkar etmiş. Ama Allah'a kul olmayan kafir, insanlara hizmetkar olmuş. Allah Azze ve Celle ne güzel bir ceza vermiş. Allah'a kul olmayanı, Allah kullara kul yapmış. İnsanlara kulluk yapıyor, Allah'a kulluk yapmak istemiyor. İnsanlar kendisini övsünler istiyor, Allah katındaki değerini hesaba katmıyor. Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, iman etmiyor ama güzel işler yapıyor kendince. Allah'ın amelleri kabul etmesi için evvela iman şartı var. İman etmemiş olanların hiçbir ameli kabul edilmeyecektir. Amelin güzel olması elbette önemlidir. Salih amel, faydalı amel ama onun kabul edilebilmesi de imana bağlıdır. İman olmadan hiçbir salih amel kabul edilmeyecektir. Çünkü onun maksadı başka bir şeydir. İnsanların teveccühünü elde etmek, para kazanmak, şan şöhret sahibi olmak vesaire. Böyle bir maksat için amel işlediyse Allah ona neden mükafat versin? Allah'ın ayetlerini inkar edince Allah onun amellerine niye kıymet versin? O Allah'ın kelimelerine kıymet vermemiş. Allah'ın kitabına kıymet vermemiş. Allah onun amellerine neden kıymet versin? O hayatını değiştirmekten korktuğu için, özgür bir varlık olarak yaşayabilmek için Allah'a kul olmayı reddetmiş. İman etmemiş, kendini özgür görmek istemiş. Sadece ve sadece bildiği gibi yaşayabilmek için, nefsine uygun bir hayat sürebilmek için. Allah Azze ve Celle neden onun yaptıklarını kabul etsin? Herkesin amelini Allah kabul etmek zorunda değil. Amellerin kabul olmasının şartı insanın o ameli iman ile yapmış olması ve sadece Allah için yapmış olmasıdır. İman etmiş olsa bile eğer yaptığı ameli Allah için değil de başkaları için yapıyorsa yine de kabul edilmeyecektir. Demek ki amelin kabul edilmesi hem iman ile hem de o amelin sadece Allah rızası için yapılmasıyla mümkün olabilir. Halbuki bunlar iman etmemiş kimselerdir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin onların yaptıklarını kabul etmesi mümkün değildir. Amelleri boşa gidenler, çok çalışmış, amiletun nasibe, çok gayret göstermişler, çok yorulmuşlar. Kafir de çok yorulabilir. Batıl bir dava uğrunda mücadele edenler, çok sıkıntılar çekebilirler. O dava uğrunda ölürler, öldürürler, mallarını harcarlar, hapislere girerler. Birçok olayla karşılaşırlar. Ve belki onlar bununla övünmektedirler. Biz halkımız için şunlar şunlar yaptık demektedirler. O halk kıyamet gününde senin mükafatını vermeyecek. Veremeyecek. Böyle bir yetkisi ve imkanı olmayacak. Allah için yapmayıp halk için yapanlar, halkı Allah'ın yerine koyanlar, kendilerini küçülttükçe küçültenler, bunlar kullara kulluk yapmış, Allah'a kulluk yapmamış olanlardır. Belki davası uğrunda çok çileler çekmiş ama yanlış bir dava uğrunda çok çile çekmiş. Evet, aminetun nasibedir. Çok çalışmıştır, yorulmuştur. Ama tesla neran hamiye, kızgın bir ateşe yaslanacaktır. Tuska min aynin aniye, çok kızgın bir gözeden, bir pınardan içirilecektir. Çok çalışmış olabilir. Ancak bu çalışması Allah için değildi. Allah Azze ve Celle böylelerinin amellerinin boşa gideceğini ifade ediyor. Sahabeden birine sordular. Bunlar kimlerdir? Hariciler mi? Yok dedi. Ehli kitaptan olanlardır. Yahudi ve Hristiyanlar. Onlar da bir takım şeyler yapıyorlar ama hiçbir karşılığını göremeyecekler. Ayet geneldir. İster Yahudi, ister Hristiyan, isterse başka bir kafir, fark etmez. Netice itibariyle iman etmemiş, Allah'ın kitabını kabul etmemiş, peygamberini kabul etmemiş, ahireti kabul etmemiş, İman esaslarından birini reddetmiş. Böyle birisi Müslüman sayılamaz ve yaptığı hiçbir amel de kabul edilmeyecektir. Hazreti Ömer bir gün bir rahibin manastırı önünde durmuştu. İçeriye haber ettiler. Emril müminin Ömer kapıdadır dediler. Dışarıya çık, seni bekliyor dediler. Rahip dışarıya çıktı. Benzi solmuştu. Sürekli ibadetle meşgul olan bir rahip idi. Kendince ibadet ediyordu, öyle zannediyordu kendini. Allah'a kulluk yaptığını düşünüyordu. Halbuki Hazreti İsa'ya kulluk yapıyordu. Bir insanın kulu olmuştu. İsa'yı Allah ve Allah'ın oğlu olarak görüyordu. Hazreti Ömer onu gördü ve ağlamaya başladı. Dediler ki, ya emir-el müminin, bu adam kafirin biri, bunun için neden ağlıyorsun? Zaten ben de onun için ağlıyorum dedi. Kıyamet gününde öyleler var ki yüzü koyun cehenneme atılacaklar. Yüzleri ibadetten solmuş olan, benzi soluk olan nice insanlar var ki kıyamet gününde o yaptıklarının hiçbir karşılığını göremeyecekler. Ve cehenneme yüzü koyun atılacaklar. İşte bu adam gibiler. Belki manastırlarda yaşıyor. Belki mağaralarda yaşıyorlar. Kendilerince belki bu şekilde Allah'a yaklaştıklarını düşünüyorlar. Fakat iman etmediklerinden ötürü, Allah'a şirk koştuklarından ötürü Allah onların hiçbir amelini kabul etmeyecek. Allah'a ortak koşunca, Allah'ın bir ortağı olduğuna inanınca, Allah'ın bir oğlunun olduğuna, kızının olduğuna, eşinin olduğuna inanınca, Allah'ı insanın mertebesine indirince, bir kadından doğabilen bir Allah anlayışına sahip olunca, başlangıcı olan, sonu olan bir Allah anlayışına sahip olunca, yemek yiyen, tuvalete giden bir Allah anlayışına sahip olunca, Allah Azze ve Celle onu yaptığı hiçbir şeyi kabul etmez. Kabul edilebilmesi imana bağlı. Kafirler de çalışıyor. Amerika'da gece gündüz planlar yapıyor. Rusya'sı da gece gündüz planlar yapıyor. Müslümanlardan daha fazla yol da yapıyor, fabrika da yapıyor. Bilimde ilerliyor. Kendilerince insanlığa hizmet ettiklerini düşünüyor da olabilirler. Ama Allah katında bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Şu lambayı bulan adamın yaptığının da Allah katında bir kıymeti olamaz. Çünkü Allah'a iman etmemiş ya da Allah'a şirk koşmadan Allah'a iman etmemiş. Şirk içerisinde bir iman kabul edilmez. Hazreti İsa'yı Tanrı olarak gördüğü müddetçe Hiçbir zaman onun yapmış olduğu, belki insanlığa faydalı gibi görülen ya da faydalı olan ameller kabul edilmez. Allah Azze ve Celle insanlık için yaptıysan git insanlıktan mükafatını al diyecek. Kim için yaptıysan git ondan mükafat iste. Sen benim dünyamda yaşıyordun. Benim verdiklerimle besleniyordun. Benim verdiğim vücudu kullanıyordun, aklı kullanıyordun. Sonra benim peygamberimi kabul etmiyordun. Benim tek ilah olduğumu kabul etmiyordun, ortağım olduğuna inanıyordun. Halbuki benim ortağım yoktu. Sen en büyük cinayeti işliyordun. Benim ortağım olduğuna inanmakla en büyük cinayeti işliyordun. Şirk en büyük zulümdür. Şirk en büyük cinayettir. Sen bu cinayeti işledin. Sen bir insanı benim makamıma yükselttin. Onu benim gibi gördün. Ya da sen beni bir insanın makamına indirdin. Beni de onlar gibi gördün. Sonsuz bir cinayet işledin. Yaratan ile yaratılan arasındaki fark sonsuzdur. Biri yaratandır, biri yaratılandır. Aralarındaki fark sonsuzdur. Sen bu sonsuz farkı görmedin. Beni onlarla eşit gördün. Ya da onları benimle eşit gördün. Ondan sonra bir takım hayırlı hizmetler yapsan ne ifade eder? İnsanlar ne kadar zeki desinler diye, insanlar seni övsün göklere çıkarsın diye, insanlar şöyle desin böyle desin ya da para kazanmak için, buna benzer bir takım maksatlarla ya da ilmi sevdiğin için, ilme hayran olduğun için de olabilir. İlmin de kendine göre bir lezzeti var. Kebabın bir lezzeti olduğu gibi bir takım manevi lezzetler de var. Bütün lezzet sadece maddi lezzet değildir. Manevi lezzetler de var. İlim de onlardan biri. İlmin de kendince bir manevi lezzeti var. Sen belki de o lezzeti tatmak için ilimle iştigal ediyordun. Benim için değildi, ilim için ilim yapıyordun. Ya da insanlar için ilimle uğraşıyordun. Ya da şan şöhret için, ya da para için. Bunların Allah katında ne kıymeti olabilir ki? Başka şeyler için birisi bir şey yapsa, sizin için yapmasa, sizin katınızda bir kıymeti olur mu? Birisi sizin için bir şey yapmamış ama başka bir maksatla bir şey yapmış. Siz ona kıymet verir misiniz? Allah Azze ve Celle neden kıymet versin ki? Bunlar birçok çalışmalar yapmışlar. Fakat kıyamet gününde elleri boş. Ya Rabbi diyecekler, ben şöyle şöyle hizmetler yaptım. Ya Rabbi ben insanlığa hizmet ettim, yollar yaptım, fabrikalar kurdum. Sanayiyi geliştirdim. Tarımı geliştirdim. Ben insanlara bilimsel bir takım hediyelerde bulundum. Ben onlara icatlar yaptım. Bilgisayar hediye ettim insanlığa. Uçak hediye ettim insanlığa. Allah Azze ve Celle katında bunların hiçbir kıymeti yoktur. Allah'ın terazisinde bir şeyin kıymeti var. İman. İman ve imandan sonra salih amel. Eğer iman yoksa ne kadar salih amel işlerse işlesin ibadet hükmüne girmez. Evet çalışmak ibadettir. Ancak imandan sonra o ibadet olarak kabul edilir. Allah rızası için yapılıyorsa o zaman ibadet olarak görülür. İman varsa, Allah'a ortak koşmuyorsa, şirk içinde değilse ve onu yaparken de o salih ameli işlerken de sadece Allah'ın rızasını hesaba katarak işlediyse, işte ancak o zaman o salih ameller kabul edilir. Şartı var yani. İşte onlar
Kıyamet gününde böyle söyledikleri zaman, ya Rabbi benim şu amellerim nerede? Dağlar gibi amellerim olması gerekirdi. Benim yaptığım şu şeyler insanlara şu kadar faydalı oldu. Yaptıklarım şu kadar insan tarafından kullanıldı. Şu kadar insan bilgisayarı kullandı, mikrofonu kullandı, lambayı kullandı. Kullandı ama onlara hizmet etmiş oldun. Fakat bana hizmet etmedin. Bana iman bile etmedin. Ve benim rızam için de yapmamıştın. Bunlar toz toprak haline getirilir. Tamamen toz duman edilir ve bu ameller hiçbir şekilde teraziye konulmaz. Allah'ın terazisinde bunların bir kıymeti yoktur. Allah'ın terazisinde kıymetli olacak olan ameller işlemeliyiz. İnsanların terazisi önemli değil. İnsanlar katında kıymetli olabilir bir şey. İnsanları değil, Allah'ı hesaba katmak zorundayız. Kıyamet gününde eli boş olanlardan olmak istemeyenler, çalışmış amiletun nasibe ama hiçbir şey eline geçmemiş, tam bir hüsran içerisinde. İnnel insane lefî husur. Muhakkak ki insan ziyandadır. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât. Sadece iman etmiş ve salih ameller işlemiş olanlar. Onlar hüsranda değiller. Önce iman, ondan sonra salih amel. Kur'an-ı Kerim daima "ellezîne âmenû ve amilussâlihât" ifadesini kullanır. Önce iman ettiler, sonra amel işlediler. İman etmeden amel işleyenlerin ameli kabul değil çünkü. Sadece iman etse, orada dursa, amel işlemese, o da imanının gereğini yapmamış olur. Sadece iman da yeterli değil, sadece amel de yeterli değil. İkisi de lazım ama öncelikli olan iman. Önce iman, ondan sonra salih amel. Allah katında en kıymetlisi imandır. Ondan sonra gelir salih amel. O salih amellerin içerisinde de en güzeli hangisidir? Vel asr da devamında buyuruyor. Vel asr suresinde ve tevasav bil hak, o salih amellerin içinden en güzel olanı, birbirlerine hakkı tavsiye ettiler. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ, bir de birbirlerine sabrı tavsiye ettiler. Salih amellerin içinden de en kıymetli olanım, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiyem, Allah yolunda başına gelecek olan musibetlere karşı sabır göstermek. Bu da salih amelin içerisinde. Eğer iman yoksa bunların hiçbir kıymeti yok. İman ile bütün bunlar kıymet kazanıyor. Kök olmadan dalın bir kıymeti olur mu? Kökü olmayan bir dal, dal mıdır? Bir odundur artık o. Kökü olmayan gövde, gövde midir? O bir odundur. İman bu işin köküdür. Ancak o zaman kök olunca dalın ve gövdenin hayatı vardır, canı vardır. Onunla var olmaktadır. Yoksa köksüz sadece o bir odundan ibarettir. Amel de öyle, iman olmadan amellerin hiçbir kıymeti olmamaktadır. İşte onlar Rablerin ayetlerini inkar etmişler, ahireti de inkar etmişler, Rableriyle karşılaşacaklarını inkar etmişler. Ama bundan sonra da güzel ameller işlediklerini düşünüyorlar. Bir sürü şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Hatta dünyanın her tarafına demokrasiyi götürdüklerini de iddia edebilirler. Barışı götürüyoruz diye de düşünebilirler. Fakat onlar aslında sadece ve sadece yeryüzünde fitne fesat çıkarmaktadırlar. Onlar müfsittirler. Onlar güzel ameller işlediklerini düşünüyorlar. Onlar insanları Allah'ın kitabından uzaklaştırarak, Bunlar gerici şeylerdir. Bunlarla uğraşmasın insanlar. Bunlar geçmişte kaldı diyorlar. Kendilerince bunun mücadelesini verirken insanlara hayırlı olduklarını düşünüyorlar. Onları Kur'an'dan koparmak için mücadele verirken insanlar ilerlettiklerini düşünüyor olabilirler. İnsanlara gelişmenin yolunu gösteriyor gibi kendilerini böyle kabul ediyor olabilirler. Demokrasiyi yerleştirmek istiyoruz. Bu daha ileri bir sistemdir diye düşünüyor olabilirler. Ama hakikate gelince onların o demokrasileri yeryüzünde hiç de huzur sağlayamamıştır. Onların meydana getirdikleri o beşeri ideolojiler ve beşeri nizamlar yeryüzünde insanı insanlıktan çıkarmıştır. Bütün suçlar çoğalmıştır. Cinayetinden terörüne, içkisinden kumarına, faizinden zinasına kadar, travestiliğinden homoseksüelliğine varana kadar, intiharından boşanmasına varana kadar, bütün her meselede bütün kötülükleri çoğaltan bir sistem. Onlar bunu savunuyorlar ve güya bununla insanlığa hizmet ettiklerini düşünüyorlar. Biz diyorlar insanlık için çalışıyoruz. Biz dünyaya en son model izmimizi hediye ediyoruz. İdeolojimizi hediye ediyoruz. Sen o ideolojin sende nasıl bir toplum meydana getirdi ki? Nasıl bir insan modeli meydana getirdi ki? Serseri bir toplum meydana getirdiniz. Irkçı bir toplum meydana getirdiniz. Sizin o ideolojiniz size huzur verdi mi ki bize versin? Sizin ideolojiniz sizin memleketinizde her türlü suçu çoğalttı. Şimdi dünyanın başına bela ediyorsunuz o ideolojinizi. Bu yolda mücadele ediyor, para harcıyor. Kendince güzel bir şey yaptığını düşünüyor. Allah'ın ayetlerini inkar ederek bunu yapıyor. Ahireti inkar ederek bunu yapıyor. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini inkar etmek için elinde bir delil mi vardı ki? Hangi delile dayanarak Kur'an'ı inkar ettin? Kur'an meydan okuyor. Bir tane suresinin benzerini getiremezsiniz diyor. Bir tane suresinin benzerini getir, mesele bitsin. Müslümanlarla savaşmana gerek yok. Kur'an meydan okuyor, bir tane suresinin benzerini getirin. Kavga bitsin aramızda. Ve in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Eğer şu kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz şu kitaptan şüphe ediyorsanız gerçekten, haydi o zaman bir tane suresinin mislini getirin. Bir tane, kısa surelerden de olabilir. Bir tane suresinin mislini getirin. Kur'an gibi fesahata, belagata sahip olacak. Kur'an gibi gelecekten haber verecek. Kur'an gibi insanı tanıyacak, insan ruhunu bilecek, insanı adam edecek, insanı nefsini terbiye edecek. Kur'an gibi bilimsel gerçeklere temas edecek ve dediği 1000 sene sonra doğru çıkacak. Haydi Kur'an gibi ezberlenmesi kolay, haydi Kur'an gibi musikiye sahip, haydi Kur'an gibi her yönüyle Kur'an'a misil olan, her yönüyle Kur'an'a misil olan bir tane suresini getirin. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Çağırın bütün çağırabildiklerinizi, bütün profesörlerinizi, edebiyatçılarınızı, bilim adamlarınızı, bütün şahitlerinizi, hepsini çağırabildiklerinizin hepsini çağırın. Eğer hakikaten Kur'an'dan şüphe ediyorsanız. Çağırın ve bir tane suresinin benzerini getirin, mesele bitsin. Cahız'ın dediği gibi muarazay bil huruf mümkün olmadı, muharebey bir suyufa mecbur oldular. Harflerle Kur'an'a karşı koyamadılar, kılıçlara sarılmak zorunda kaldılar.
harflerle, Kur'an'la muaraza edemeyince, seyflerle, kılıçlarla muharebe etmek zorunda kaldılar. Tarih boyunca Haçlı seferleri, şu anda da devam eden Haçlı seferleri tertiplemek zorunda kaldılar. Halbuki buna gerek yoktu. Bir tane suresinin benzerini getirseydiler, mesele bitecekti. Müslümanlar o zaman kitaplarından şüphe edecekler ve bu dini ve bu kitabı bırakacaklar. O zaman da savaşa gerek kalmayacaktı. Bir tane suresinin benzerini getirsinler. Fe in lem tef'alu, madem yapamadınız, ve len tef'alu, zaten de yapamayacaksınız. O halde fettakun nara allati vekuduha nasu vel hicara, ateşten korkun. Madem yapamadınız ve yapamazsınız, kıyamete kadar da yapamazsınız, o halde ateşten korkun. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korkun. O cehennemin yakıtı insanlardır ve taşlardır. Uiddet lil kafirin, kafirler için hazırlanmış olan o cehennemden o halde korkun. Madem benzerini getiremiyorsunuz, o halde bu ısrar neden? Allah Azze ve Celle meydan okuyor. 1400 yıldır bu devam ediyor. Bir tane suresinin benzerini getiremediler. Ama yine de Allah'ın kitabını inkar etmeye devam ediyorlar. O zaman benzerini getirin. Söyleyin, dünyada bir tane kitap var mı Kur'an gibi 600 sayfa olan ve ezberlenebilen kelime kelime normal zekalı bir insan tarafından bir yılda veya iki yılda ezberlenebilen bir kitap, ikinci bir kitap var mı dünyada? Söyleyin, 1400 yıllık olacak ve bir kelimesi, bir harfi değişmemiş olacak. İkinci bir kitap gösterin. Gösterin. 1400 yıllık olacak da bilimsel gerçeklerden haber verecek ve dediği aynen çıkacak. 1400 sene sonra verdiği haber aynen çıkacak. Güneş hareket ediyor diyecek ve dediği gibi bilim adamları 1400 sene sonra doğru diyecekler, güneş hareket ediyor. Dağları kazık gibi çaktık diyecek ve bilim adamları 1400 sene sonra evet diyecekler, dağlar kazık gibi çakılmıştır. Evet, Kur'an çocuğun anne karnında alak olduğunu, sonra mudga olduğunu, aşamalarını söyleyecek. Sonra kemiğin meydana getirildiğini, sonra da bu kemiğe etin giydirildiğini söyleyecek. Ve bunu 1400 sene sonra bilim adamları evet diyecek, doğru diyecekler. İkinci bir kitap göstersinler. Bu şekilde gerek tabiatla ilgili, gerek insanla ilgili bu kadar bilimsel gerçeklere temas edecek ve aynen dediği çıkacak. İkinci bir kitap göstersinler. Madem ki yok, o halde neden Rablerinin ayetlerini inkar ediyorlar? Sadece ve sadece kendi kafalarına göre yaşayabilmek için. Haklı bir gerekçeleri yok. Onun kelamullah olduğunu kabul etseler hayatlarını değiştirecekler. Bunu istemiyorlar. Bunu göze alamıyorlar. Baba yiğit değiller. Baba yiğit adam hayatını değiştirmeyi göze alır. Baba yiğit onu bunu döven değil, bileği kuvvetli olan değil, iradesi kuvvetli olandır. Bu baba yiğitliği gösteremeyenler hayatlarını değiştirmemek için ayetleri inkar ettiler, ahireti inkar ettiler. Allah'ı kabul ediyorlardı halbuki. Melekleri de kabul ediyorlardı. Allah'ı ve melekleri kabul edenler neden Allah'ın ayetlerini, kitabını kabul etmez? Peygamberini neden kabul etmez? Ahireti neden kabul etmez? Hayatını değiştirmemek için. Eğer Allah'ın peygamberini kabul etse onun dediği gibi yaşaması gerekecek. Bunu istemiyor. Eğer Allah'ın kitabını kabul etse kitaba göre yaşamak zorunda kalacak. Bunu istemiyor. Halbuki peygambere göre, kitaba göre yaşamak kolay bir hayattır. Vahye göre hayat kolaydır. Aslında nefse göre yaşamak zordur. Nefis insanı burnunu sürttükçe sürter. Nefis insanın şerefini beş para eder. İnsan nefsine uyduğu zaman hayvanın yapmadıklarını yapmaya başlar.
Aslında vahye göre hayat kolay bir hayattır. Hem huzurludur, hem medenice bir hayattır. Allah insanı tanımaktadır. İnsanın isteklerini ihmal etmemiştir. Her haramın cinsinden mutlaka bir helal vardır. İçki haramsa meyve suları helaldir. Zina haramsa nikahlanmak helaldir.
Vahye göre hayat zor değildir. Vahye göre hayat insanı hayvan olmaktan kurtarır. Nefsine uymaktan kurtarır. Nefsinin esiri olmaktan, insanların esiri olmaktan, şeytanın esiri olmaktan kurtarır.
Ama onlar bunu düşünmezler. Bunu düşünmezler ve sanki vahye göre yaşamak onlara o kadar zor gelmektedir ki, kendilerini büyük bir yükün altında hissetmektedirler. Sanki bütün dünya onların omuzlarına binmiş, vahye göre hayat onlara sunulduğu zaman onlar bunu kabul edememektedirler. Çok zor demektedirler. Halbuki biz Müslümanız ve Kur'an'a göre yaşamaya çalışıyoruz. Zor mudur? Zor değil. İçki içmemek zor mudur? İçtikten sonra sonuçlarına katlanmak zordur. Aslında haramlardan uzak kalmak o kadar zor değildir. Aslında zaten insanda harama karşı illa da bir ihtiyaç yoktur. İnsan kendisini o tarafa meylettirmek istediği zaman meylettiriyor. Harama karşı bir meyil varsa bile Allah onun cinsinden bir helal vermiştir, onu yapabilirsin demiştir. Ama bunlar Allah'ın ayetlerini inkar etmek istediler. Ahiret inkar etmek istediler kafalarına göre yaşayabilmek için. Halbuki ahireti ispat eden o kadar çok delil var ki. Şu koskoca kainatın laf olsun diye yaratılmış olması mümkün müdür? Allah bu kadar yaratıyor, öldürüyor. Tekrar yaratıyor, tekrar öldürüyor. Bu kadar mükemmel bir nizam meydana getiriyor. Bu kadar mükemmel bir nizam boşu boşuna laf olsun diye gerçekleştirilir mi? Bir şehre giderken yolda bir tesis görürsünüz. O tesis neyi ispat eder? O yolun sonunda bir şehrin olduğunu ispat eder. O yolun sonunda demek ki bir şehir var. Yoksa olmasaydı o tesisin orada ne işi var? Köy yolunda tesis var mı? Demek ki şu dünya denilen tesis ondan sonraki şehrin habercisidir. Ahiretin habercisidir. Büyük bir şehir var. Cennet denilen büyük bir şehir var. Oranın yolu üzerine kurulmuş. Laf olsun diye bu kadar büyük bir sistem kurulmuş olamaz. Laf olsun diye bu kadar büyük bir sistem yaratılmaz. Ve bu nizam devam ettirilmez. Belli ki bir el tarafından idare ediliyor. 365 gün evvel güneş bugün hangi dakikada doğduysa bugün de o dakikada doğdu. 365 gün sonra da aynı dakikada doğacak, aynı dakikada batacak. Nasıl bir nizamdır bu? Bu ne kadar harika bir sistemdir. Bu kadar büyük bir sistemi, bu kadar mükemmel bir şekilde yaratan ve idare eden, bunu laf olsun diye yapıyor olabilir mi?
bizim vücudumuza ruhu yerleştiren, bize hayat veren, sonra da bu ruhu alan, bizi öldüren toprağa girdiğimiz zaman vücudumuzu, etimizi, kemiğimizi tekrar toprağa dönüştüren, böyle bir ilim ve kudret sahibi tekrardan filmi tersine çeviremez mi? Topraktan tekrardan insan yaratamaz mı? İnsan zaten topraktan yarattı. Birinci kez yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı? Birinciyi yapan ikinciyi yapamaz olur mu? Topraktan yarattı. Anamız babamız topraktan çıkanları yedi. Babamızın vücudunda o yedikleri sperme dönüştü. O cansızlar babamızın vücuduna girince canlandı. Sperm canlı değil mi? O defalarca öldürülmüş olan, ağzımızda çiğnediğimiz, tencerede kaynattığımız, defalarca öldürdüğümüz o sebzeler, meyveler babamızın vücuduna girince canlandı, sperm oldu. Anamızın vücuduna girince de yumurta oldu. O cansızlardan, ölülerden canlı çıktı. Sonra onların birleşimiyle biz meydana geldik. Allah nereden getirdin, neye çevirdi? Topraktan çıkan şey insan oldu. Buna kudreti yetenin, kudretinin sınırı olduğunu söyleyebilir misiniz? Böyle bir kudretin sınırı olabilir mi? Allah'ın ilminin ve kudretinin sınırı yoktur. Dolayısıyla Allah için çok kolay olduğu halde yeniden yaratmak, onlar Allah'la karşılaşmamak için, istedikleri gibi yaşayabilmek için Allah'la karşılaşacaklarını, tekrardan yaratılacaklarını, hesap vereceklerini inkar etmek istediler. Rahat yaşamak için. Halbuki her zaman içlerinden bir ses onlara şunu söylüyor: bu kadar şey boşuna olamaz. Bu sesten hiçbir zaman kurtulamayacak. Sağduyusu, vicdanı her zaman kendisine bunu tekrarlayacak. Bu kadar şey boşuna olamaz. Her birisi bir harika. Elma mı harika değil, armut mu harika değil, basıp geçtiğiniz ot mu harika değil, İnsanın konuşması mı harika değil, elini kımıldatması mı harika değil, yağmurun yağması mı, güneşin doğması batması mı harika olmayan bir şey söyleyin. Denizler mi harika değil, balıklar mı harika değil, sinekler mi harika değil, yıldızlar mı harika değil, bu nizamın devam edip gitmesi mi harika değil? Bu kadar sonsuz bir kainatı yaratan nasıl olur da onun kudretinin sınırı olduğu söylenebilir? وَدَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. Bize bir misal getirdi. Ubey bin Halef gibi kafirler bir insan kemiği bulmuş yolda, bir mezarlıkta, almış getirmiş peygamberimizin önünde parçalamış, atmış yere. قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dedi ki, güya misal veriyor, çok ilmi söylediğini zannediyor. İlmi bir misal getirdiğini düşünüyor. Dedi ki, toz toprak olduktan, çürüdükten sonra mı bu tekrar dirilecek? Böyle bir şey olabilir mi dedi. Bir insan kemiği buldu, parçaladı, toz toprak haline getirdi, attı önüne. Bu mu dedi tekrardan dirilecek ya Muhammed? Kur'an cevap veriyor. Kul yuhyihellezi enşa'aha evvele merra. De ki ilk defa yaratan tekrar onu inşa edecek. Elbette senin gücün yetmez. Sen kendine göre konuşuyorsun. Bu tekrardan olur mu diyorsun? E tabi sana göre, bana göre bu mümkün değil elbette. İnsanın aklı sınırlı, İlmi sınırlı. Allah ile kendini adeta kıyaslıyor. Benim için mümkün değilse Allah için de mümkün değil demeye getiriyor lafı. Bu mu tekrardan canlanacak? Böyle bir şey olabilir mi? Elbette senin için benim için olamaz. Ama Allah'tan bahsediyoruz. Kainatı yaratandan bahsediyoruz. Ölülerden dirileri yaratandan bahsediyoruz. Topraktan, ölü topraktan canlıları yaratan. Ondan bahsediyoruz. O çıkan şeyleri öldürüyoruz, yiyoruz, tekrar canlandırıyor. Ondan bahsediyoruz. Vücudumuzda her gün milyarlarca hücre ölüyor. Yerine yenileri geliyor. Farkında mısın? Bir müddet sonra tamamen bütün hücrelerin, beyin hücreleri dışında, bütün hücrelerin yenileniyor. Farkında mısın? Sen aslında başka bir insan oluyorsun ama beyin hücreleri ölmediği için bunun farkına varmıyoruz ve düşüncemiz, fikrimiz aynı devam ediyor. Hatıralar devam ediyor, fikir devam ediyor. Çünkü beyin hücreleri tazelenmiyor. Ama diğerleri tamamen değişiyor. Aslında biz bir sene evvelki biz değiliz. Bir sene evvelki hücrelerimiz hepsi öldü. Yerine yeni hücreler geldi. Aslında daima ölüler diriliyor. Yediğimiz o şeyler, vücudumuzda o ölü şeyler, tencerede kaynattığımız, öldürdüğümüz o yiyecekler, o ölüler vücudumuza giriyor, canlı hücrelere dönüşüyor. Ölüler vücutta diriliyor. Sisteme girdiği zaman demek ki bu mümkün. Allah Azze ve Celle toprağa bizi girdirdiği zaman da öyle değil mi? O kemiğimiz, etimiz toprağa dönüşmüyor mu? Filmi tersine çevirdiğiniz zaman o toprak tekrardan et ve kemik olamaz mı? Bu zor bir şey mi Allah için? Ahiretin ispatı o kadar çok ki, şu kainatın varlığı en büyük ispattır. Şu kainat Allah'ın kudretinin ve ilminin sonsuzluğunu ispat eder. Dolayısıyla onun ilminden ve kudretinden şüphe etmek aptallıktan başka bir şey değildir. İşte böyle olanlar Allah'ın ayetlerini inkar etmiş, ahireti inkar etmiş. Bunların yerleri cehennemdir. Ve onlar Allah'ın ayetlerini ve peygamberlerini alaya alıyorlardı. Onlar bu yüzden ebedi cehenneme girecekler. Bu öyle bir suçtur ki, öyle bir suç ki sonsuz büyüklükte bir suçtur. Sonsuz büyüklükte bir suç işleyenin de cezası sonsuz azaptır. Neden cehennem sonsuzdur? Çünkü şirk sonsuz bir cinayettir. Allah'ın hakkını inkardır. Allah'a ortak koşmaktır. Bunlar sonsuz büyüklükte cinayetlerdir. Onun için azabı da sonsuz olacaktır. Bunlar böyleyken müminlere gelince innellezine amenu ve amilus salihat. İman etmiş, salih amel işlemiş olanlar. Yalnız salih amel değil, önce iman etmiş ondan sonra salih amel işlemiş olanlar. Ya da sadece iman değil, imandan sonra salih amel işlemiş olanlar. Daha evvel de dediğim gibi Kur'an sürekli olarak ikisini beraber söyler. Ellezine amenu ve amilus salihat. İman edenler, salih ameller işleyenler. İkisi birbirine bağlı. İman ettiysen salih amel işlemelisin. İman amel etmeyi gerektirir. Evet, iman her ne kadar amelin bir cüzü değilse de, amel imandan bir cüz değilse de, amel etmeyen kafir sayılmıyorsa da, ama kulluk görevini yapmadığı için cehennemlik olmasına sebep olur. Cehennemde Allah'ın istediği kadar kaldıktan sonra eğer imanı varsa yine cennete gider. Amel işlememiş olsa da amelsizlik imanı tamamen götürmediği için gene cennete gider ama cehennemde kaldıktan sonra cehennemde bir saniye kalabilir miyiz? Kolay mıdır? Çakmağa yakın elinizi tutun bakayım. Bütün vücudunuzun ateş içerisinde olduğunu bir düşünün. Evet, amel işlemeyen sonuçta cehennemde kaldıktan sonra cennete gider ama cehennemde kaldıktan sonra gider. Bu kolay mıdır? O yüzden Kur'an-ı Kerim amel işlemeyi emrediyor. O amel işleyenler cehennemlikleri anlattıktan sonra boş boşuna amel işlemiş olanlarım, amelleri teraziye konulmayacak olanlarım, insanlık için yapmış, Allah için yapmamış olanları, ayetleri inkar eden, ahireti inkar eden ama güzel ameller işleyen, belki fakirlere yardım eden mesela, hastalara yardım eden mesela, böylelerinin hiç yaptıklarının kabul edilmeyeceğini belirttikten sonra, cehennemlikleri belirttikten sonra şimdi cennetlikleri belirtiyor. Kur'an daima böyle bir üsluba sahiptir. Allah Azze ve Celle hep cehennemden bahsetmez. Bir yerde sadece cehennemi anlatmaz ya da sadece cenneti anlatmaz. Eğer sadece cehennemi anlatsa insanların moralleri bozulur ve ben zaten cehennemliyim der, artık tamamen ümidini kaybeder, ümitsizleşir. Böyle olmaması için Allah Azze ve Celle cehennemi anlattıktan sonra cenneti de anlatır mutlaka. Cennet de vardır der, yani ümitsiz olmayın. Eğer sadece cehennemi anlatsaydı böyle bir mahzuru vardı. Sadece cenneti anlatırsam o durumda da insanlarda şımarıklık olur, fazla güven olur. Hep cennet, hep cennet, hep cenneti anlatan hocalar. Öyle hocalar görüyoruz ki cehennemden bahsetmezler. Hristiyanlara benziyorlar bu halleriyle. Hristiyanlar da hep sevilen bir Allah anlatırlar. Hiç korkulan bir Allah'ı anlatmazlar. Halbuki insanın Allah'ı sevmeye de ihtiyacı da var, korkmaya da ihtiyacı var. Allah sevilmelidir de korkulmalıdır da. Sevgi her zaman yetmez. İnsan muhabbetullah ile bir takım hayırlı ameller işler. Ama mesela haramlardan kendisini koruyamayabilir. Allah sevgisiyle belki bir takım hayırlı şeyler yapabilir. Elbette muhabbetullah bir muharriktir. Elbette insanı harekete geçirir. Elbette aşk bir muharriktir. Harekete geçirir. Ancak korku olmazsa insan harama da düşebilir. Hayırlı amelleri muhabbetullah ile yaptınız. Peki haramlardan neyle korunacaksınız? Allah korkusuyla. Elbette muhabbetullah da insanı haramlardan uzaklaştırır ama tam yeterli gelmez. Bazı insanlar elbette ki Allah sevgisiyle haramlardan uzak durabilir. Allah'ın sevdiği Rabbini üzmemek için, Rabbim benden razı olsun, bana kızmasın anlayışıyla böyle davranabilir ama böyle takva olanlar azdır. O yüzden insanın korkuya da ihtiyacı var. Kur'an o yüzden buyuruyor. Ve iyye ferhabun. Yalnız benden korkun. Ve hafuni in kuntum mu'minin. Müminseniz yalnız benden korkun. Allah Azze ve Celle hem sevilmek istemektedir hem de korkulmak. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Demek Allah'ı sevmemizi istiyor. Çünkü Allah kullarını seviyor. Esma-ül Hüsna'dan de biri de El-Vedud değil midir? El-Vedud Allah'ın kullarını sevmesini ifade eden bir isimdir. Allah elveduttur, kullarını sevendir, onlara karşı sevgi besleyendir. Dolayısıyla kulların da Rablerini sevmesi gerekmez mi? Elbette muhabbetullah lazımdır. Ve bu mümkündür. Mesela Ehl-i Sünnet'in dediği gibidir. Mutezile'nin dediği gibi değildir. Kul elbette Rabbini sevebilir. Cehmiye'nin dediği gibi değildir. Kul elbette Rabbini sevebilir. Rabbi de kulunu sever. Elbette muhabbet lazım. Ama bir de korku da lazım. Bazen olur ki insan bir günahtan kendisini koruyabilmesi için şiddetli bir korkuya ihtiyaç duyar. Harama bakmamak için korku duyması lazım. Korkmazsa haramdan kendisini koruyamayabilir. Allah'ın kendisini gördüğünü bilmesi lazım. Bunu bilmezse ayağa kayabilir. Korkması lazım. Murakabe makamına çıkması lazım. Rabbim beni görüyor. Ben onu görmüyorsam da o beni görüyor. Sağımdaki solumdaki melekler her şeyi yazıyor. Bunu bilmesi lazım. Her şey yazılıyor. Zerre-i miskal olsa da yazılıyor. Bir hain bakış yazılıyor. Her şey kaydediliyor. Bunu bilmesi lazım. Bunu bilmezse yalnızca muhabbetullah yeterli gelmeyebilir. Bazı durumlarda kendini haramdan korumasına yetmeyebilir. Muhabbetullah ile salih ameller işleyebilir belki, ama haramdan korunması onunla her zaman mümkün olmayabilir. İkinci bir fren gibidir bu. Muhabbetullah adeta benzin gibi, gaz gibi muhabbetullah ile harekete geçersiniz. Ama bir de fren lazım arabaya. Allah korkusu da bir bakıma fren görevi görür. Muhabbetullah ile öne gidersiniz, yükselirsiniz, hayırlı ameller işlersiniz. Fren ile, Allah korkusu ile de kötü amellerden korunursunuz. İkisi de lazım. Kur'an ikisini beraber anlatır. Yalnız cenneti anlatmaz. Bazı hocaların yaptığı gibi. Hep cenneti anlatıyorlar. İnsanları bununla adeta uyutuyorlar. Ya da insanlara cenneti çok kolay gösteriyorlar. Bediüzzaman'ın da dediği gibi, tecrübelerle anladık ki cennet ucuz değil, cehennem de boşuna değil. Elbette cennet ucuz değil. Onlar çok ucuzlatıyorlar. Sadece cehennemi anlatırsanız bu da yanlış olur. Yalnızca cehennemi anlatmak yanlış olduğu gibi yalnızca cenneti anlatmak da yanlış. O yüzden Kur'an paralel anlatır. Kur'an'ın paralel anlatma yöntemini birçok yerde görüyoruz. Kur'an-ı Kerim Firavun'dan bahseder, Musa'dan bahseder. İkisini paralel anlatır. Nemrut'tan bahseder, İbrahim Aleyhisselam'dan bahseder, ikisini paralel anlatır. Ebu Cehillere, Ebu Bekirlere temas eder. Her zaman Kur'an paralel anlatır, cenneti cehennemi birlikte anlatır. Hep cennet anlatsa insanlarda korku kalmaz. Hep cehennem anlatsa insanlarda ümit kalmaz. Öyle olmasın diye dengeyi sağlar Allah'ın üslubu. İnnellezine amenu ve amilu salihat. Onlar, o kafirler, cehennemdeyken iman edenlere ve salih ameller işleyenlere gelince, kânet lahum cennetul firdevs nuzule. Onlara da firdevs cennetleri var. Konak olarak onların kalacakları yer, ağırlanacakları yerler firdevs cennetleridir. Olacaktır. İman etmiş, salih amel işlemiş olanlar. Peygamberimiz Allah'tan firdevs cennetlerini isteyin buyuruyor. Cennetin ortası firdevs cennetidir buyuruyor. Cennetin en yüksek makamı firdevs cennetidir. Resulullah için de o makam istenilmeli. Kul kendisi içinde o makamı istemeli. Rabbinizden firdevs cennetlerini isteyin buyuruyor. Ama yüksek makamdır, yüksek makam, yüksek imtihanları gerektirecektir. Ona da hazır olun. Madem ki yüksek bir makam istiyorsun, zor imtihanlar seni bekliyor. Üniversitede yüksek bir bölüm istiyorsan elbette zor soruları da yapman lazım. Kimsenin yapamadıklarını yapman lazım. Herkesin yapabildikleriyle yüksek bölümler kazanılır mı? Orayı herkes yapıyor zaten. Sen kimsenin yapamadıklarını yaparsan yüksek bölümleri kazanabilirsin. Aynen öyle. Yüksek imtihanlara hazır olmalı ve Allah'a güvenmeli. İsteyin diyor Peygamberimiz, o halde istemeliyiz. Ama bu istekte bulunanlar bunun sonucunda ağır imtihanları da beklemeliler. Ama bundan da korkmamalılar. Çünkü Rableri onların yardımcısıdır. Allah yardım edecektir. Benim kulum Firdevs cennetini istiyor. Ben de vermek istiyorum. Kulunun neyi kaldıracağı, neyi kaldıramayacağını elbette ki Allah bilmektedir. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseye, hiçbir nefse kaldıramayacağı yükü yüklemez. Firdevs cennetini isteyen adama da Allah azze ve celle kaldıramayacağı yükü yüklemez. Kaldırabileceği imtihanlara sokar. Ama hayatı boyunca imtihanlar bitmez. Zor imtihanlar onu beklemektedir. Bilecek ki o her imtihana girdiği zaman, her bir kötü haber geldiği zaman Allah'a güvenecek ve Allah yardımcımdır diyecek, yoluna devam edecek. Her bir kötü haber geldiği zaman اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا. İnsanlar onlara şöyle dediği zaman, sizin için toplandı, büyük bir ordu hazırladılar, üzerinize doğru geliyorlar, korkun onlardan. Büyük bir ordu üzerinize doğru geliyor, bir takım projeler yaptılar. Korkun onlardan. Size şöyle şöyle planlar yapıyorlar, size şöyle şöyle baskılar uygulayacaklar. Korkun onlardan. Fezadehum imana. Onların imanları daha da artar. Ve kalu hasbunallah ve ni'mel vekil. Ve derler ki Allah bize yeter, ona güzel vekildir. Her imtihana girdikleri zaman imtihanı kazanırlar. Tehditler alırlar, imtihanı kazanırlar. Hasbunallah ve ni'mel vekil derler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Zaten biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz derler. Önemli değil derler. Zaten Allah içiniz ve zaten Allah'a döneceğiz. Biz de döneceğiz, o zulmeden zalimler de dönecek derler. Yollarına devam ederler. Her imtihana girdikleri zaman onlar böyle düşünürler ve imtihanların onları yükselteceğini bilirler. İmtihanların onların iradelerini çelik gibi sağlamlaştıracağını bilirler. İmtihanların onları yükseltmek için olduğunu bilirler. İradesinin güçlenmesi için olduğunu bilirler. Günahlarına kefaret olduğunu bilirler. Derece kazandıklarını bilirler. Allah'a yaklaştıklarını bilirler. Allah'tan cennetin ortasını, Firdevs cennetini isteyin buyuruyor Peygamberimiz. Burada Allah Azze ve Celle iman edip salih amel işleyenlere, onlara konak olarak, saray olarak Firdevs cennetlerinin verileceğini ifade ediyor. Ey kullarım demek istiyor. Biraz evvel cehennemden bahsedildi. Ona bakıp da tamamen ümidinizi kaybetmeyin. Cennet ayetlerini okuduğunuz zaman da tamamen şımarmayın. Ve sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Şeytan der ki Allah merhamet sahibidir, sizi bağışlar. Ne biliyorsun bağışlayacağını? Bağışlanmak herkes için değil. Hangi amelini Allah'a sundun ki Allah günahlarını bağışlasın? Allah'ın hoşuna gidecek zor bir amel yaptın mı? Kimsenin yapamadığı bir amel Allah'ın hoşuna gidecek. Öyle bir amel Allah'a sundun mu ki? Sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Elbette rahmet sahibidir. Ama Allah aynı zamanda ceza verendir. Aynı zamanda intikam alandır. Bunları da unutma. Şeytan kimine sağdan gelir, kimine soldan. Kimine işte bu şekilde yaklaşır. Allah merhamet sahibidir der. Sağdan yaklaşır. Bağışlar der. Halbuki bunun garantisi yoktur. Hazreti Ömer bile vurulduğu zaman ölürken ağlıyordu. Neden ağlıyorsun ya Emirel Müminin dediler. Sen ki ilk Müslümanlardansın. Sen ki takva sahibisin. Sen ki müminlere çok hizmetlerin olduğu Emirel Müminindin. Sen ki şöyleydin, şöyleydin, şöyleydin. Peygamberimizin en yakınlarındaydın, yakınlarındandın. Onun hatta kayınbabası da oldun. Neden ağlıyorsun? Senin şöyle şöyle faziletlerin var ya Ömer. Hazreti Ömer ölümden korktuğu için ağlamıyordu. Ancak acaba yaptıklarım kabul oldu mu? Cennetlik olduğu, kendisine haber verilmiş olduğu halde aşere-i mübeşşereden o 10 cennetlikle cennetlik olduğu bildirilen 10 kişiden birisi olduğu halde acaba diyordu cennetliyim ama cennetlik olduğu kendisine haber verilmiş Efendimiz tarafından. Ama acaba cehenneme girdikten sonra mı cennete gireceğim yoksa doğrudan doğruya mı gireceğim? Bunları düşünüyordu. Cehenneme girmeyeyim yeter dedi ölürken. Cehenneme girmeyeyim. Yani ben cennetlik olabilecek miyim? Resulullah haber vermeseydi ondan da şüphe edecekti elbette. Ama haber verildiği için ondan şüphe etmiyor olabilir. Ama acaba cehenneme girdikten sonra mı cennete gireceğim? Cehenneme girmeyeyim yeter diyordu. Cehenneme dayanılır mı ki? O ehli iman ve salih amel işleyenler, iman ehlinden olup da salih ameller işleyenler, onlara Firdevs cennetleri, lehum cennetul firdevsi nuzule, konak olarak varıp duracakları yer olarak onlara Firdevs cennetleri verilecek. Halidine fiha, orada ebediyen kalacaklar. Ehli cennet cennette ebedi olarak kalacak. Kafir olarak cehenneme girenler de cehennemde ebedi olarak kalacaklar. Çünkü şirk o kadar büyük bir cinayettir ki sonsuz bir cinayettir, sonsuz bir azabı gerektirir. Ve ehli cennet ise neden ebediyen cennette kalacak? İnsan normalde cenneti amelleriyle kazanamaz. İnsan hiçbir ameliyle cenneti kazanamaz. Sen de mi ya Resulallah demişler, evet demiş ben de. Sen de mi ya Resulallah, sen de mi amellerinle giremeyeceksin? Evet dedi ben de. Çünkü Allah'ın bana verdiği bunca nimet var. O nimetlerle benim yaptığım hayırlı ameller teraziye konulduğu zaman Allah'ın verdiği nimetler daha ağır gelir. İnsan hep yaptığı hayırlı amelleri biliyor. Hep onları düşünüyor. Allah'ın verdiği nimetleri ve kendi günahını hesaba katmıyor. Resulullah bile böyle buyuruyordu. Amelinizle cennete giremezsiniz. O zaman amel neden ya Resulallah? Kur'an amel edin diyor. Sen de bize öyle söylüyorsun. Madem amelle cennete girilmiyor, o halde amel neden ya Resulallah? Amel Allah'ın rahmetini kazanmak için. rahmetle cennete girilir. Rahmeti kazanmak da amelle mümkün olur. Yani insan cenneti hak ederek kazanmaz. Ameliyle Allah'ın rahmetini kazanır. Allah kuluna karşı merhamet duyar. Kulum aciz, bir şeyler yapmaya çalıştı. Fazla bir şey yapamadıysa da, ama bir şeyler yapmaya çalıştı der. Ona merhamet eder. Amel bunun için. Hiçbir şey yapmadığı zaman Allah ona neden merhamet etsin? Amelle cennete girilmiyorsa da, evet rahmetle giriliyor. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde hep ona şükredelim. Cennete girsek de cennette de Rabbimize şükredelim diye. Bize cennetini kendi lütfu olarak veriyor, hakkımız olarak değil. O kadar nimet veriyor ki, o kadar da günahlarımız var ki, onları üst üste koyduğun zaman salih amellerinden çok daha fazladır. Böylece Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle girmiş olalım ve ona şükredelim. Salih amellerle cennete girilmiyorsa da Allah'ın rahmeti kazanılıyor. Ve onlar orada ebedi kalacaklar. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle kullarını üzmek istemez. Cennette üzüntü yoktur. La havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Onlara korku yok, onlar üzülmezler. Eğer cennetin sonunun olacağını bilse ehli cennet üzülür. Milyar sene kalacaksın deseler yine de üzülür. Milyar sene bitmeye yakın üzülmeye başlar. Gün saymaya başlar. Lezzetin sonu elemdir. Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi. Zevali elem lezzet olduğu gibi. Zevali lezzet dahi elemdir. Elemin son bulması insana lezzet verir. Cehennemlikler, kafir olarak cehenneme girenler, eğer oradan kurtulacaklarını bilseler, onun lezzeti onlara yeter. O lezzeti Allah onlara vermeyecektir. O elemin son bulacağını bilirlerse, cehennemin son bulacağını bilirlerse, onunla lezzet alırlar. Onlara lezzet yoktur. Müminlere gelince, onlar da eğer cennette bir zaman kalacaklarını, sonra yok edileceklerini veya cennetin yok edileceğini bilirlerse, o takdirde o lezzetin biteceğini bilmek, o da onlara elem verir. İşte cennetliklerin lezzeti eleme dönüşmesin diye, cehennemliklerin de elemi lezzete dönüşmesin diye, cehennem kafirler için ebedi, cennet de müminler için ebedi. Eğer ebedi olmasaydı Allah'ı sevenler, Hazreti İbrahimler, Hazreti Musalar, İsalar, Musalar, İsalar, Muhammed Mustafa'lar, Abdülkadir Geylani'ler, Seyyid Kutuplar, Bediüzzamanlar, gerek Enbiya'dan, gerekse Sulahadan, gerekse Şühedadan olanlar, Allah için canını veren şehitler, Allah için malını veren muttaki Müslümanlar, Evliyaullah makamına ulaşmış olanlar, onlar üzülmezler mi, demezler mi? Ya Rabbi, biz seni seviyorduk. Ben senin için canımı verdim ey Rabbim. Neden beni kendinden mahrum ediyorsun? Neden bana ebedi bir hayat vermiyorsun? Senin mülkünden bir şey eksilmez ki. Ben senden mahrum olmak istemiyorum. Cenneti vermesen de bana sen gereksin. Bari hiç olmasa beni kendinden mahrum etme. Allah Hazreti İbrahim'i üzer mi? Hazreti Musa'yı, İsa'yı, Nuh Aleyhisselam'ı, Hazreti Muhammed'i salavatullahi aleyhi ecmain üzer mi? Allah şehitlerini üzer mi? Allah evliyasını üzer mi? O yüzden cennet ebedi olmalı. Allah kerimdir, hep vermesi gerekir. Kerimdir. Kime verecek? Eğer insan yok ederse, o zaman kime verecek? Cennet ebedi olmazsa, o zaman kime verecek? Cennet ebedi olmalı. Çünkü Allah ebedidir, sıfatları da ebedidir. Zatı da ebedidir, kerim sıfatı da ebedidir. Kerim sıfatıyla ebediyen muamele etmesi gerekir. Kerim sıfatıyla ebediyen vermesi gerekir. İnsana vermeyecek de kime verecek? İbrahimlere, Musalara vermeyecek, kime verecek? En kıymetli varlık insan. İnsana vermeyecek, hayvanlara mı verecek? Kediye, köpeğe mi verecek? Fareye, yılana mı verecek? Ağaçlara mı verecek? İmtihanda olan insan, hayvan imtihanda değil, melekler de imtihanda değil, cansızlar da imtihanda değil. Allah insana vermeyecek de cansızlara mı verecek? Taşlara mı verecek? Meleklere mi verecek? Onlar mı imtihanı kazandı? Hayvanlara mı verecek? Onlar mı imtihanı kazandı? Onlar mı şerefli insan mı? İnsan, insanların içinden de büyükler, salihler, şehitler, imtihanı kazananlar. Onlara vermeyecek, kime verecek? Kerim sıfatıyla kime muamele edecek? Kerim sıfatını nerede gösterecek? Kime karşı gösterecek? Kendisini sevenleri üzer mi? Mülkünden bir şey eksilmiyor ki. Buradan alıp buraya koyuyor. Mülkünden bir şey eksilmiyor ki. Onlar orada ebediyen kalacaklar. La yebğûne anha hivale. Ve oradan çıkmak istemeyecekler. İsterler mi oradan çıkmayı? Şöyle bir soru akla geliyor. Kur'an ona cevap veriyor burada aslında. İnsan usanan bir varlık. Çabuk usanıyor insanoğlu. 3 gün kebap yese kebaptan da usanır. Acaba cennetten usanacak mıyız? Böyle bir soru akla geliyor. Kur'an ona cevap veriyor. Onlar oradan çıkmak istemezler. Çünkü usanmazlar. Bu dünyada Allah Azze ve Celle insanı usanacak şekilde yarattı. Çünkü insana bir görev verdi. İnsanın görevi hep çalışmak, hep çalışmak, hep çalışmak. Görevi bu olduğu için insana usanma özelliğini verdi. Usansın, geliştirsin. Usansın, daha çok çalışsın, başka bir şey daha yapsın. Şu arabaya binmekten usansın, daha güzelini yapmak istesin. Ondan usansın, daha güzelini yapmak istesin. Böylece ilim gelişsin, insanoğlu gelişsin. Dünyada medeniyet gelişsin. Çünkü insan dünyayı imtihana gönderildi, çalışmakla mükellef. Çalışabilmemiz için bize usanç verildi. Eğer hiç usanmasaydık hiçbir gelişmeyi sağlamazdık. Dünyada imtihanda olduğumuz için bu böyle. Böyle olması gerekiyordu. Usanan bir varlık olmasaydık hiçbir gelişme sağlamazdık. 50 bin sene evvelki elbiseyi giymeye devam ederdi insanoğlu. 50 bin sene evvel ata biniyorduysa bugün de ata binerdi. 100 sene evvelki taksi neydiyse bugün de aynı taksi yapmaya devam ederdi. Hiçbir şeyi geliştirmezdi. Geliştirsin diye. Allah Azze ve Celle insana usanç verdi. Hareket etsin diye, hep oturmasın diye. Aynı yerde oturduğu zaman usanıyor. Hareket edesi geliyor. Bu Allah'ın insana rahmetidir. Onu harekete sevk etmesidir. Usanmak bir bakıma hayırlıdır. Tembellikten usanalım diye. Aynı şeyden usanalım diye. Geri kalmışlıktan usanalım diye. İlerleyelim diye usanç verildi. Ama eğer insan bunu başka bir istikamette kullanırsa hata eder.
bu özelliğini doğru istikamette kullanmalı insanoğlu. Mesela ibadetten usanmamalı. Çünkü Allah'ın hakkı sonsuzdur. Allah'a hizmetten usanmamalı. Evet, usanmak var insanda. Ama doğru istikamette kullanılmalı. Vaizler usanmayın diyorlarsa yanlış söylüyorlar. Usanç bir kabiliyettir. Gerekli ki Allah vermiş. Demeliydiler ki usancınızı şurada kullanın. Şurada kullanmayın. Aynı şeyi yapmaktan usanın. Kalkın, çalışın, gelişmeyi sağlayın. Ama Allah'a ibadetten usanmayın. Çünkü Allah sonsuza layıktır. Ve usanç, usancın zıddı insanda bir de alışma özelliği de var. Bir şeye alışıyor insan. Ama mesela örfler var, adetler var. Onlara da alışıyor insan. Onlar insanın durağanlaşmasına sebep oluyor. Örflere bağlı kalıyor. Adetlere bağlı kalıyor. Bir yere kadar o da gerekliydi. Allah onu da verdi. Az bir miktarda o gerekiyordu insanoğluna. Her şeyin de değişmesi doğru değil. Bazı şeylerin de korunması lazımdı. Allah Azze ve Celle onu da verdi insana. Bir miktar alışkanlık kabiliyetini verdi insana. Bir alışkanlık verdi, 5 tane değişiklik yapma kabiliyeti verdi, usanç verdi. Usanç bundan daha kuvvetlidir. Usanır ve değiştirmek ister. Ama dengeyi kurmak lazım. Değiştirilmemesi gereken şeyleri değiştirmemek. O alışkanlığı muhafaza etmek, belirli meselelerde onu muhafaza etmek. Onun aynen korunması gerekiyor. Onu korumak lazım. O kabiliyetimizi orada kullanmalıyız. Onu muhafaza etmeliyiz. Ama usanç kabiliyetimizi geliştirme arzumuzu da şu meselelerde kullanmalıyız, onları geliştirebilmek için. Dengeyi kurmalıyız. Şu meselelerde usanmalıyız, geliştirmeliyiz. Filan meselelerde de ona alışmalıyız, onu korumalıyız ve onu muhafaza etmeliyiz. İkisinin dengesini kurmalıyız. Allah Azze ve Celle biliyor, insanın aklına böyle bir soru gelecek. Acaba cennette usanmayacak mıyız? Firdevs cennetine giren adam oradan çıkmak istemeyecek. Hiçbir şey yapmak istemeyecek. Hep orada cennette kalmak isteyecek. Çünkü Allah Azze ve Celle o kadar güzel bir cennet yarattı ki Firdevs cennetinden hiç kimse usanamaz. Usanılmayacak güzelliktedir. Demek ki insanın usanması belli bir yere kadar oluyor. Belli bir güzelliğe kadar insan usanıyor. Devamlı aynı şeyi yapa yapa belli bir güzelliğe kadar usanıyor. Ondan daha üste çıktığı zaman artık usanmıyor. Demek ki Allah'ın o cenneti böyle bir cennettir. İnsanın hiçbir şekilde usandırmayacak olan bir cennet. Ya bundan dolayı usanmayacaklar ya da ikinci ihtimal, Allah Azze ve Celle orada insandaki usanç duygusunu alacak, ondan dolayı usanmayacak. Çünkü orada geliştirmekle mükellef değiliz. Orada usanma kabiliyetine ihtiyacımız yok. Usanma bir kabiliyet. O kabiliyete burada ihtiyacımız vardı. Çünkü imtihana geldik, çünkü çalışmaya geldik. Usanalım ki çalışalım, usanalım ki çalışalım. Ama orası zaten imtihan yeri değil, ora mükafat yeri, ora karşılık yeri. O yüzden orada ona gerek yok. Allah insandaki usanma duygusunu alır. Artık cennette usanma bilmez. Nasıl ki bir taş şurada dursa hiç usanır mı? Aynen öyle insan da cennette o nimetlerin içerisinde hiç usanmayacak, usanma diye bir kabiliyeti olmayacak. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. De ki ey Resulüm, eğer deniz mürekkep olsaydı, bir deniz mürekkep olsaydı, Rabbimin kelimelerini yazsaydınız o mürekkeple, Rabbimin kelimeleri bitmeden o deniz biterdi. Rabbimin kelimeleri, kelimatu Rabbi, bu Allah'ın mahlukatı, Allah'ın ilmi, Allah'ın mucizeleri, Allah'ın harikaları. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor Lokman suresinde, ağaçların hepsi kalem olsaydım ve denizler mürekkep olsaydı ve buna 7 tane daha ekleseydiniz, 7 deniz daha mürekkep olsaydı, yazsaydınız Allah'ın mahlukatını, denizler biterdi. Allah'ın mahlukatı, Allah'ın ilmi, Allah'ın kudreti, yarattıkları yazmakla bitmezdi. Çünkü bütün denizler sınırlıdır, sonu vardır. Ama Allah'ın ilmi sınırsızdır, sonsuzdur. Allah'ın kudreti sonsuzdur. Dolayısıyla sınırlı olanla sınırsız olan kıyas edilemez. Sınırlı olan deniz nasıl olur da sınırsız olan Allah'ın ilmini, Allah'ın harikalarını yazabilir, bitirebilir? Mümkün değil. Allah Azze ve Celle demek istiyor ki ey insanoğlu, size verilen ilim çok az, haddinizi bilin. Allah'ın ilmiyle sizinki kıyaslanamaz. Hatırlarsanız bu surede birkaç hafta evvel Musa ile Hızır'ın kıssasını anlatmıştık. Musa ile Hızır o gemiye binmişlerdi ya hani. Gemiye bindikleri zaman bir serçe kuşu gelmiş, suya, denize gagasını batırmış, çıkarmış. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselama dedi ki, ey Musa, senin ilmin de benim ilmim de şu serçeninki kadar ancak. Bu serçe denizden bir damla aldı, denizden bir şey eksildi mi? Seninki de benimki de ancak bu kadar demişti. İnsanın ilmi bu kadardır. Peygamberimiz buyuruyor ki, serçe parmağınızı okyanusa daldırsanız, çıkarsanız, okyanustan ne eksiltmiş olursunuz? Hiçbir şey. İşte ilminiz o kadardır. Parmağınıza bulaşan kadar. Allah'ınki okyanus, sizinki de parmağınıza bulaşan kadar. Haddinizi bilin. Allah bir kanun koyuyor. İnsanoğlu Allah'ın ilmini hesaba katmıyor, itiraz ediyor. Allah'tan daha mı iyi biliyorsun? Allah'ın ilmi okyanus, seninkisi damla değil. Sen nesin ki Allah'a itiraz ediyorsun? Bir ilkokul talebesi bir profesöre itiraz etse terbiyesizlik yapma derler. Babası bir tokat çeker, terbiyesiz der. Sen profesörden iyi mi biliyorsun, itiraz ediyorsun? Daha yeni dün elifbeyi öğrendin, gelmişsin profesöre karşı geliyorsun der, onu kınar, ona bir tokat çeker. Allah'a itiraz ediyor insanoğlu. Bu nasıl bir terbiyesizliktir? Allah bir kanun koyuyor. İnsanlar o kanunu beğenmiyor, başka kanun koyuyor. Kur'an onlara soruyor. E entum a'lemu em illah? Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Cevap versinler. Allah'ın koyduğu nizamı kaldıranlar, başka nizamlar getirenler, Allah'ın hükümlerini kaldırıp başka hükümler koyanlar, cevap versinler. Allah'tan daha mı iyi bilmektedirler? Ya da bu kitap sadece belirli bir zaman için midir? Ya da bu kitap sadece belirli bir bölge için midir? Bu kitap evrensel midir, değil midir?
Bu kitap bütün alemlere gönderilmiş mi, gönderilmemiş mi? Bu kitaptan insanlar kıyamete kadar sorumlu mudur, değil midir? Bir daha peygamber gelecek mi? Bir daha kitap gönderilecek mi? Madem ki hayır diyorsunuz, o halde bu kitap kıyamete kadar bütün bölgelerde geçerli, bütün insanlara geçerli. O halde hangi hakla, hangi salahiyetle böyle bir şey yapmaya kalkışıyorsunuz? Allah'ın kitabı belirli bir zaman için midir? Belirli insanlar, toplumlar için midir? Bu kitap 6. 7. asır için mi gelmiş? Bu kitap Araplara mı gelmiş sadece? De ki onlara, inni Resulullah ileykum cemi'a. Ben hepinize gönderilmiş peygamberim. De ki onlara, ben hepinize gönderildim. Bütün alemlere. Kul uhiye ileyye hazel Kur'an. لِعُنْزِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغْمْ. De ki onlara, bu kitap bana vahyedildi ki sizi uyarayım ve kimlere ulaştıysa herkesi uyarayım. Kıyamete kadar yani. Yani bu kitaptan herkes kıyamete kadar mesul. Ama onlar sanki bu kitap belli bir zaman için gelmiş gibi davranıyorlar ya da Allah'tan daha iyi bildiklerini düşünüyor olsalar gerek ki, ya da Allah'ın kitabında hatalar bulduklarını düşünüyorlar. Şu kanun uymaz diyorlar, yanlış diyorlar. Bir şey diyorlar ki herhalde böyle davranıyorlar, yoksa neden böyle davranıyorlar? Ya Allah'tan daha iyi bildiklerini düşünüyorlar, ya Allah'ın kitabında hükümlerinde hata olduğunu düşünüyorlar, ya bu kitabın hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olmadığını düşünüyorlar. Bir şey düşünüyorlar. Hepsi de küfür bunların. Bunların hepsi de küfür. Kur'an bunları reddediyor. Ve buyuruyor ki Allah'ın kelimelerini yazmakla bitiremezsiniz. Sizin ilminiz ne ki? Siz kimsiniz? Allah'a mı isyan ediyorsunuz? Allah'a akıl mı veriyorsunuz? Bir tane sineğin gözünü yaratamıyorsunuz. Allah bu kadar yaratıyor, öldürüyor, yaratıyor, öldürüyor, yaratıyor, öldürüyor. Basın geçin diyor, kesin yiyin diyor, toplayın yiyin diyor, önemli değil diyor. Gene ol derim, gene olur diyor. Basıp toprağa, otağa, çiçeklere basıp geçiyoruz, kopartıyoruz. Bir şey demiyor. Koparın diyor, basın diyor, yiyin diyor. Benim için kolay demek bunun manası. Ol dedim mi olur. İza kada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. Bir şeyin olmasını istediği zaman sadece ol der, oluverir. Allah sizin gibi çalışmaz. Allah bizim gibi çalışmıyor ki. O yüzden kolay, ol diyor, olduruyor. Böyle bir ilim sahibiyle insanoğlu karşı karşıya nasıl gelebilir? Halakal insane min alak, insanı alaktan yarattı. Spermle yumurtanın birleşiminden, ama bunu unutuyor. İkra, bismi rabbikellezi halak. Oku ama kafana göre okuma. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Önce kainata bir bak, kainat kitabını bir oku, üzerinde düşün, tefekkür et. Ondan sonra istediğin ilmi oku, o zaman Rabbinin adıyla okursun. Haddini bilirsin. Allah'ın ilmini görürsün, sonra bir de kendine bak. Halakal insane min alak, seni de böyle alaktan yarattı. Allah birinci ayetinde kendini tanıtıyor, ikinci ayette de insana insanı tanıtıyor. Birinci ayette ben buyum diyor, yaratan Rab. Yalnızca yaratan değil, aynı zamanda Rab, kanun koyan. Ben buyum, siz de busunuz. Spermden yaratıldınız. Unutmayın bunu. Ama insan bunu unutuyor. Kellem. İnnel insane le yetgâ erra'ahu stagne. Kendini öğüde ihtiyaçsız gördüğü için insanoğlu azar. azgınlık yapar, kendini öğüde ihtiyaçsız görür. Benim kimsenin öğüdüne ihtiyacım yok der. Allah'tan gelene de ihtiyacım yok diyor. Tanrı öldü, Tanrı'yı biz öldürdük diyor. Artık vahye ihtiyacımız kalmadı diyor. Bilim bize yol gösterir diyor. Bilim ilerledi ama insan daha hayvandan aşağı şeyler yapar hale geldi. Hani bilim sana yol gösteriyordu? Bilim dediğin sonuçta Allah'ın yarattıklarındaki Allah'ın koyduğu kanunlardır. Sen mahlukatın, mahlukata konulmuş olan kanunları keşfediyorsun. Bilim dediğin bu. Yer çekimi kanununu Allah koymuş, sen onu keşfediyorsun. Yaptığın budur. Sen Allah'ın koyduğu kanunlardan milyonda birini keşfediyorsun yine Allah'ın verdiği kabiliyetlerle. Ve Allah'a mı karşı geliyorsun? Allah o kanunu koyan. Sen yalnızca keşfediyorsun. Allah o kanunu yaratan, kainatı yaratan, sen yalnızca keşfediyorsun. O da daha neyi keşfetmişsin ki? Gerçek bilim adamları ne diyor? Newton mesela. Bizim burada Newton'ların, Einstein'ların yazdıklarını okuyarak kendini profesör zanneden profesörlerimiz, mukallit profesörlerimiz, mukallit. Ancak onlardan hazır alıyorlar. Kopya çekerekten tez hazırlıyor, doktora tezleri hazırlıyorlar, veriyorlar. Kendilerine ait hiçbir şey yok. O mukallit profesörlerimiz kendilerini bu kadar mukallit olmalarına rağmen bir şey zannederlerken o keşiflerde bulunan gerçek bilim adamları İbn Sina'lar, Newton'lar, Einstein'lar onlar ne diyorlar? Newton diyor ki dünya beni nasıl görecek? Bu adam fiziğin babası olarak kabul ediliyor. Son asırlardaki fiziğin babası, haddi zatında fiziğin de matematiğin de kimyanın da temelini atanlar İslam alimleridir, Müslümanlardır. Müslüman bilim adamlarıdır. Ama son asırların fiziğin babası olarak kabul edebiliriz. Diyor ki dünya beni nasıl görecek bilemem. Ama ben kendimi nasıl görüyorum? Denizin kenarında parlak bir takım taşlar bulmuş, onlarla oyun oynayan çocuk gibi görüyorum. Daha denize giremedim bile. Denizin kenarındayım. Taşlarla oyun oynuyorum. Kendimi çocuk gibi görüyorum. İlim bir deniz, ben daha kenarındayım. Giremedim bile daha denize. Doğru söylemiyor mu? Ondan sonra ilim daha ne kadar gelişti bakın. Ondan sonra daha ne kadar gelişti ve daha ne kadar da gelişecek. Hakiki bilim adamı böyle konuşuyor. İşte bu gerçek bilim adamının konuşmasıdır. Kendini hiç olduğunu anlamıştır. Ama bizim sahte bilim adamlarına gelince onlar kendilerini çok bir şey zannediyorlar. Ve artık Allah'a ihtiyacımız kalmadı diye düşünebiliyorlar. Halbuki sen insanı tanımıyorsun. Mahlukatı tanıyorsun. Onu da az bir şey tanıyorsun. Hala daha nezlenin bile çaresini bulamamışsın. Mahlukatı tanıyorsun. Tanısan tanısan en fazla mahlukatı tanıyorsun. Görünenleri tanıyorsun. Mevcudatı biliyorsun. Sen mesela ruhu tanımıyorsun. İnsan nefsini tanımıyorsun. İnsanı tanımıyorsun. İnsanı insan yapan insanın ruhu. Sen onu tanımıyorsun. Ama Allah'a ihtiyacımız yok gibi konuşuyorlar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onlar deniz mürekkep olsaydı yazsaydılar o mürekkeple ve lev ci'ne bi mislihi medede bir deniz daha ekleseydiler, bir deniz daha getirseydik mürekkep olsaydı yani deniz kadar. Yani denizi mürekkebe çevirsek, yazsalar bitmez, Allah'ın mahlukatını yazamazlar, bitiremezler. Bir deniz daha getirsek, o da mürekkep olsa, yine bitiremezler. Bir tane daha getirsek, yine bitiremezler. Çünkü mahlukat sınırsız, Allah istediği kadar yaratır. Çünkü Allah'ın ilmi sınırsız. Bu kadar yaratmış mı? sayamıyoruz. Şu anda tahminlere göre 200 milyar galaksi var. Bu görebildiğimiz alem. Teleskoplar geliştikçe, evvelden 100 milyar diyorlardı. Teleskoplar geliştikçe 200 milyara çıktılar. Bu görünen, bu şu ana kadar bilebildiğimiz. Yarın başka şeyler söyleyecekler. Hatta söylemeye başladılar bile. Diyorlar ki bütün bu galaksiler, bütün bu uzay bir uzaydır. Başka uzaylar var diyorlar. Paralel uzay teorisini ortaya attılar. Başka uzaylar var. 200 milyar galaksi bizim şu evrenimizde. Her galakside 200 milyar, 300 milyar yıldız. Bu yıldızların etrafında kiminde 10, kiminde 20 her neyse gezegenler ve uydular. Sayabilir misiniz? Bunların arasında trilyon trilyon kilometre mesafeler. Milyon ışık yılı, milyar ışık yılı. Bir ışık yılı 9.4 trilyon kilometre. Milyar ışık yılı mesafede yıldızlar, etraflarında gezegenler. Bu kadar büyük bir kainatı aklınıza sığdırabiliyor musunuz? Şu dünya aklımıza sığmıyor. Bırak kainatı. 200 milyar galaksi, her galakside 100, 200, 300 milyar yıldız. Güneş, yıldız demek güneş demek yani. O kadar büyük yani. Işığı kendinden olan, güneşimiz de bir yıldızdır. Işığı kendinden olan, ısı kaynağı, ışık kaynağı olan. Bunların etrafında dünya gibi gezegenler, ışığı kendinden olmayan, güneşten alan. Dünyanın etrafında da ay gibi uydular var ya, öyle uyduları da olan. Düşünün böyle bir büyük bir kainatı. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah'ın mahlukatını sayamazsınız. Ya Rabbi neden bu kadar çok yarattın? Bize bir dünya yeterdi. Bir dünya bir güneş olsaydı bize yeterdi. Ya Rabbi bir çeşit elma yeterdi. Bin çeşit neden yarattın? Ya Rabbi 3-5 çeşit çiçek yeterdi. Neden bu kadar çeşit yarattın? Ya Rabbim, bir tane et çeşidi yeterdi. Neden bu kadar et çeşitleri yarattın? Ya Rabbi, neden bu kadar yarattın? Bu kadarına ihtiyacımız yoktu. Allah'ın ilminden ve kudretinden şüphe etmeyelim diye. Az yaratsaydı akla şüphe gelirdi. Acaba çok yaratamadı mı? Acaba ondan dolayı mı az yarattı? Sonsuz yarattı ki hiçbir şüphe kalmasın. Vesveseler kalbe bir yol bulamasın. Yalnız tatlıyı yaratsaydı, acıyı yaratmasaydı, acaba acı yaratamadı mı? Ekşiyi yaratsaydı, tatlıyı yaratmasaydı, acaba tatlıyı yaratamadı mı? Acaba şunu yarattı, bunu yaratamadı, o yüzden mi yaratmadı? Toprak üzerinde yürüyenleri yarattı. Acaba suda yüzen balıkları yaratmasaydı acaba yaratamadı mı? Havada uçanları yaratmasa acaba havada uçanı yaratamadı mı? Hem karada hem denizde yaşayanı yaratmasaydı acaba ikisinde yaşayanları yaratamadı mı? Acaba suda yüzen ama havada uçmayan balıklar, havada uçan balıklar yani olmasaydı, acaba öyle balıklar yaratamadı mı diyecektik. Havada uçan balığı da yarattı. 50-100 metre uçuyor. Acaba vahşileri yarattı da yumuşakları, sakin olanları yaratamadı mı? Eğer vahşi hayvanlar yaratmasa hep koyun gibi, ceylan gibi hayvanları yaratsaydı, acaba vahşileri yaratamadı mı? Küçükleri yaratsaydı, büyükleri yaratmasaydı acaba büyüye gücü yetmedi mi? Çirkini yaratsa, güzel yaratmasa acaba güzel yaratamadı mı? Güzel yaratsa, çirkin yaratmasa acaba çirkin yaratamadı mı? Böyle sorular, sorular, sorular, sorular. Vesveseler, Allah sonsuz yarattı, bütün vesveseleri bitirdi. Sonsuz yarattı ilminin ve kudretinin sonsuzluğunu gösterdi. Artık kim şüphe edebilir? Eden alçaktır. Allah'ın ilminden şüphe etmek, kudretinden şüphe etmek ancak kötü niyetle açıklanabilir. Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. De ki onlara, ben de sizin gibi bir beşerim, bir insanım. Ben size ilahınız değilim. Ben size ilahlık iddia etmedim, her şeyi bilirim demedim. Ben sadece bir kulum. Onlara böyle söyle. Hiçbir şey bana ait değil. Gösterdiğim mucizeler, bu kitap bana ait değil. De ki onlara, ben sizin gibi bir beşerim. Ama bir farkımız var. Yuha iley, bana vahyediliyor. İşte size o vahiy gelmiyor. Allah kulları içinden birini seçiyor. Onu görevlendiriyor. Beni seçti, beni görevlendirdi. Yoksa ben de sizin gibi insanım. Ben gökten de gelmedim. Ben gaybı da bilmem. Yarın ne olacak onu da bilmem. Onlara böyle söyle ey Resulüm. De ki ene beşerun mislukum. Sizin misliniz gibiyim. Ben de etten kemiktenim. Ben de gaybı bilmiyorum. Ben ilah değilim. Ama bu tamamen aynıyız demek değil. Bana yuha iley, bana vahiy geliyor. Farkımız burası. Ve bana vahyedildi ki ilahınız tek bir ilahtır. Yani ben kendimden söylemiyorum. Bana böyle vahyedildi. Nasıl ki bana sordunuz Ashab-ı Kehf'i, o kıssayı, Zülkarneyn'i, Musa Hızır kıssasını, ben bunları kendimden konuşmadım. Vahiy bekledim, vahiy geldi sonra söyledim. Nasıl ki onlar bana ait değil, hiçbir şey bana ait değil. Ve bana işte öyle vahiy geliyor ve bana vahide deniyor ki başka ilahınız yok. Olsaydı zaten Allah onu da bildirirdi. Bana deniyor ki o gelen vahide başka ilahınız yok, zaten akıl da bunu kabul ediyor. Şöyle bir bakın kainata, Allah'tan başka ilahlar olsaydı mutlaka tartışma olurdu. İlahlar arasında mutlaka mücadele olurdu. Göklerde ve yerde fesat olurdu. Bir memlekette iki tane hükümdar olur mu? İki tane padişah olduğu zaman savaş olmuyor mu? Eğer iki tane ilah olsaydı bu düzen sağlanır mıydı? Toprağın ilahı başka, yağmurun ilahı ilahı başka olsaydı, ağacın ilahı başka, gökyüzünün ilahı başka olsaydı, ağaca, toprağa su lazım olduğu zaman gökteki göklere bakan ilah buraya su göndermezdi. Hepsi tek ilaha bağlı olduğu için hepsinin ihtiyacını gönderiyor. Buradaki su dediği zaman su geliyor oraya. Çünkü hepsi aynı ilaha yalvarıyorlar ve bütün kainat aynı ilahın emrindedir. Madem ki tek ilahınız var, o halde yaratıcınız tek olduğu için ilahınız da tek olmalı. O halde sadece ona itaat etmelisiniz. Bana öyle vahyediliyor. Bana vahyedildi ki ilahınız tektir. Ondan başkasına itaat etmeyeceksiniz. La ilahe illallah diyeceksiniz. Ondan başka bir ilah, bir mabut, bir otorite tanımayacaksınız. La ta'ata li mahluk fi ma'siyatil halik. Allah'a isyan olan meselelerde kullara itaat etmeyeceksiniz. Allah bir şey dediği zaman akan sular duracak. Ve ben ona itaat ederim diyeceksiniz. Ondan başka ilahınız yok. Saklanan bir gerçektir bu. Bu gerçek hep saklandı. Müslümanlar la ilahe illallah diyor, ilahın manasını bilmiyor. İlahı yaratıcı olarak biliyorlar birçokları. La ilahe illallah nedir deseniz, hocalara da sorsanız, hatta birçok müftiye de sorsanız, la ilahe illallah nedir deseniz, Allah vardır ve birdir demektir der. Halbuki la ilahe illallah'ın manası bu değildir. La ilah, hiçbir ilah yok. İlah Arapçada mabut demek. Mabut itaat edilen demek. Hiçbir ilah, hiçbir mabut, hiçbir itaat edilecek makam yok. İllallah, sadece Allah var demiş oluyorsunuz. Allah var ve birdir demiş değilsiniz. Onu söylemeye gerek yok. O bilinen bir şey. Ebu Cehil de zaten Allah vardır, birdir diyordu. Ebu Leheb de Allah vardır ve birdir diyordu. Tarih boyunca insanoğlu hiçbir zaman ilimde ve kudrette ve yaratma hususunda Allah'ın bir ortağı olduğunu iddia etmemiştir. Hiçbir tarihte insanoğlu Allah'a denk ilme sahip olan, Allah'a denk kudrete sahip olan, Allah gibi yaratmış olan bir varlığı kabul etmediler. Ama insanlar Allah'a ortaklar koştular. Kanun koyma konusunda, itaat etme, edilme hususunda, ilah mevzuunda, yaratıcılık mevzuunda değil. Yaratma konusunda Allah'ın tek olduğunu herkes kabul etti. Çünkü kainata bakın, kainatta bir düzen var, bir yardımlaşma var. Toprak ota yardım ediyor. Gökteki yağmur buradaki toprağa yardım ediyor. Ota yardım ediyor. Hayvanlar bize yardım ediyor. Biz hayvanlara yardım ediyoruz. Bir varlık diğer varlığın yardımcısı. Bütün varlıklar aleminde yardımlaşma var. Hepsinin bir yerden idare edildiğini gösteriyor. İlkbahar geldiği zaman her taraftan fışkırıyor. Belli ki bir yerden talimat geliyor. O yüzden Allah'ın yaratıcılığı hususunda bir tartışma yok. Tek yaratıcı olma hususunda bir tartışma yok. Ama tek ilah olması, tek otorite, tek itaat edilecek makam. İnsanoğlu hep başka otoritelere itaat etti. Allah bir şey dedi, insanlar başka bir şey dedi. İnsanlar tuttu, insanlara itaat etti, Allah'a itaat etmedi. Onları ilahlaştırdılar. Allah'ın makamına koydular. Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. De ki onlara, bana öyle vahyediliyor. Yuha iley enneme ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınızın tek ilah olduğu bana bildiriliyor. Femen kâne yercu liqâe rabbih. Kim ki Rabbi ile karşılaşmayı umuyorsa, Allah ile karşılaşacağına ümit ediyorsa, her kim ki ahirete iman ediyorsa yani, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, o zaman salih amel işlesin. Kim ahirete iman ediyorsa, Allah ile karşılaşacağını biliyorsa, bunu umuyorsa, ahirete iman ediyorsa salih amel işlesin. Ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Ve Rabbine ibadet hususunda hiç kimseyi ortak etmesin. Surenin son cümlesi. Kim Rabbi ile karşılaşacağını biliyorsa, umuyorsa, bunu bekliyorsa, ahirete iman ettiyse yani, salih amel işlesin. Ve de Rabbine hiç kimseyi ortak koşmasın. İbadet hususunda kimseyi ortak etmesin. İbadet nedir? Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği zaman orada şöyle bir olay gerçekleşti. Adi bin Hatem adında birisi geldi. Evvelden Hristiyandı. Mekke'nin fethi sırasında kaçmıştı. Sonra geri geldi. Bakacak, İslam'ı öğrenecek. Eğer kabul ederse edecek, etmeyecekse geri gidecek. Efendimiz de o sırada toplamış insanları Tevbe suresinin 31. ayetini okuyor. İttehazu ehbârehum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâh vel mesîh ibn Meryem. O ehli kitap, onlar rahiplerini, alimlerini, Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler.
Halbuki ve ma umiru illa liya'budul ilahen vahiden. Halbuki onlar sadece bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Efendimiz bu ayeti okurken içeriye girdi Adi bin Hatem. Boynunda hala haç vardı, hala Hristiyandı. Dedi ki, ya Muhammed, biz Hristiyanlar dedi, alimlerimize, rahiplerimize secde etmiyorduk ki, liderlerimize, hükümdarlarımıza rükû secde etmiyorduk ki, neden Kur'an böyle söylüyor? Onlar onlara ibadet ettiler manasında. Onları Rab edindiler. İttahazu o Hristiyanlar, Yahudiler, İttahazu ehbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâh. Allah'ı bıraktılar, onları Rab edindiler. Onlara ibadet ettiler. Halbuki onlar da tek olan Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. Biz dedi onlara rükû etmiyorduk ki, secde etmiyorduk ki. Neden Kur'an böyle söylüyor? Peygamberimiz buyurdu ki, o rahipleriniz, büyükleriniz, başınızdaki reisleriniz, Allah'ın helallerini haram etmediler mi size? Haramları da helal etmediler mi size? Siz onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demediniz mi? Evet dedi. Efendimiz buyurdu ki, işte bu yaptığınız onlara ibadetin ta kendisidir. Rükû etmeniz, secde etmeniz gerekmemektedir. İlla da ibadet öyle olmaz. Onların helal dediğine helal, haram dediğine haram derseniz, onların yasakladıklarını yasak kabul ederseniz, onlar Allah'ın yasaklarını serbest bırakırlar. Serbest bıraktıklarını da yasaklarlar. Siz de bunlara itaat ederseniz, işte bu itaatiniz onlara ibadettir. O zaman onları Rab olarak kabul etmiş oluyorsunuz. Onların kulu olarak kendinizi kabul etmiş oluyorsunuz. Yaptığınız itaat de onlara ibadet hükmüne geçiyor. Bizzat Resulullah'ın tefsiri. Bizzat Resulullah'ın tefsiri. Hata olamaz. Olsaydı Allah ikaz ederdi. Hata yok. Onlar Allah'ın yasakladıklarını serbest bıraktı. Mesela içki, kumar, zina, faiz gibi Allah'ın yasaklarını serbest bırakırlarsa, helal etmek bu demek, serbest bırakmak. Kimse helal kılıyorum demez tabii ama fiilen bunu yapar. Ya da Allah'ın serbest ettiği, hatta emrettiğini yasaklar. Başörtüsü gibi, namaz kılmak gibi, mesai saatinde namaz kılamazsın diyor. Kılanlar kılıyor ama kanundan bahsediyorum ben. Kanun müsaade etmiyor aslında. Allah'ın emrettiği şeye yasak diyor. Allah'ın yasak dediği şeyi de serbest ediyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Allah'a ibadette yani itaatte kimseyi Allah'a ortak koşmayın. Yani hiç kimsenin dediğini yapmayın. Sadece Allah'ın dediğini yapın. Eğer Allah'a kavuşacağınıza iman ediyorsanız, yeniden yaratılacağınıza iman ediyorsanız salih amel işleyin ve Allah'a ortak koşmadan bu ruhu teslim edin. Şirk içinde ölmeyin ki ebedi cenneti kazanasınız. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eylesin. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadele etmeyi sevdir bize. Ya Rabbi güzel ahlak nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affı mağfiret eyle. Lillahi Teala el-Fatiha.
Kıymetli kardeşlerim, programımızın bu bölümünde muhterem hocamız sizlerden gelen sorulara cevap verecek. Ama onun öncesinde 14 Şubat'ta Hatay'da yapacağı konferansın duyurusunu tekrar etmek istiyorum. Antakya'da Yeni Otogar yanında Saray Plaza'da 14 Şubat Cumartesi akşamı saat 19'da Cahiliyeden İslam'a konulu konferansı olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, bu program furkanvakfi.net sitemizden canlı olarak yayınlanacaktır. Tüm kardeşlerimiz, tüm halkımız davetlidir. Muhterem hocam buyurun.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 16 Türk devletinin temsil eden asker